Lütfen kutsal kitaplarınızdan Luka'nın 4. bölümünü açın. Birazdan kutsal yazılardan birkaç kısım dinleyeceksiniz. Okunan yerler, Tanrı'nın sözünü sadece incelemekle kalmamamız, aynı zamanda sözün uygulayıcıları olmamız gerektiğini gösteriyor. Luka 4:1-13 okunurken, lütfen İsa'nın Tanrı'nın isteğini yerine getirmesine neyin yardım ettiğine dikkat edin.
İsa, Ürdün ırmağından kutsal ruhla dolu olarak döndü ve ruhun yönlendirmesiyle çölde 40 gün dolaştı. Bu süre boyunca iblis onu ayartmaya çalıştı. O günlerde hiçbir şey yemedi ve 40 günün sonunda acıktı. Bunun üzerine iblis,
"Eğer sen Tanrı oğluysan, şu taşa söyle, ekmek olsun."
dedi. Fakat İsa şöyle cevap verdi.
"İnsan yalnız ekmekle yaşamaz" diye yazılmıştır.
Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda yeryüzünün tüm krallıklarını ona gösterdi ve şunları söyledi.
"Tüm bunların yetkisini ve ihtişamını sana vereceğim. Çünkü o bana teslim edilmiştir. İstediğim kişiye veririm. Eğer önümde bir tapınma hareketi yaparsan, tüm bu yetki senin olacak."
İsa şöyle karşılık verdi.
"Tanrın Yehova'ya tapacak ve yalnız ona ibadet edeceksin" diye yazılmıştır.
Sonra iblis onu Yeruşalim'e götürüp mabedin burcuna çıkardı ve şunları söyledi.
"Eğer sen Tanrı oğluysan, kendini buradan aşağı at. Çünkü yazıldığına göre, o meleklerine seni korumaları için emir verecek. Ve ayağın hiçbir taşa çarpmasın diye, seni elleri üzerinde taşıyacaklar."
İsa ona şöyle cevap verdi.
"Tanrın Yehova'yı sınamayacaksın" denmiştir.
Bütün bu ayartma çabalarının sonunda iblis, onun peşini bırakıp başka bir fırsat kollamaya başladı.
İsa'nın şeytana cevap verirken Tanrı'yı çok sevdiğini gösteren kararlı bir ses tonuyla konuştuğunu fark ettiniz mi? Siz de her tür ayartma karşısında Tanrı'nın sözünün uygulayıcısı olmaya şimdiden kararlı olun. İsa'nın kutsal yazılar hakkındaki bilgisi onun ayartmalara karşı koymasına yardım etti. İsa, Tanrı'nın sözünü hatırlayabiliyor ve ondan alıntılar yapabiliyordu. Siz de kutsal kitap ilkelerini zihninize ve yüreğinize aşılayarak Mesih'i örnek alabilirsiniz. Şeytan, İsa'nın 40 gündür bir şey yemediğini biliyordu. Fark ettiyseniz, İsa'ya taşı altına çevirmesini söylemedi. Şeytan, İsa'nın aç olduğunu bildiğinden ona taşı ekmeğe çevirmesini söyledi. Şunu iyice anlamalıyız. İblis bizi en zayıf görünen yerimizden vurmaya çalışacaktır. Tanrı'nın isteğini yapmak için hazırlıklı olalım. Şimdi Luka 4:14'e bakın. 14 ila 30. ayetleri kitabınızdan takip ederken şunu düşünün. Aniden yoğun muhalefetle karşılaşsaydım, ben nasıl karşılık verirdim?
İsa ruhun gücüyle dolu olarak Celile'ye döndü. Hakkında konuşulan olumlu şeyler tüm o yöreye yayılıyordu.
"Her tür hastalığı ve illeti iyileştiriyor.
Okumuş adamlardan bile daha üstün şeyler öğretiyor."
Ayrıca havralarda Tanrı'nın sözünü öğretmeye başladı. Herkesten saygı görmekteydi. İsa büyüdüğü Nasra şehrine geldi. Alışa geldiği gibi sept günü havraya gitti ve okumak için ayağa kalktı. Kendisine İşaya peygamberin yazılarını içeren tomar verildi. İsa tomarı açtı ve şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu.
"Yehova'nın ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi vermem için meshetti. Tutsaklara özgürlük, körlere gözlerinin açılacağı haberini bildirmek, ezilenleri kurtarmak ve Yehova'nın kabul yılını duyurmak için gönderdi."
Sonra Tomar'ı dürüp hizmetçiye geri verdi ve yerine oturdu. Havradaki herkesin bakışları ona takılıp kalmıştı. Onlara,
"Duyduğunuz bu ayetler bugün yerine geldi,"
dedi. Orada bulunanların hepsi onu övmeye başladılar. Ağzından çıkan güzel sözlere hayran kalmışlardı. Birbirlerine şöyle diyorlardı:
"Ne harika biri, çok da güzel konuşuyor."
"Bu Yusuf'un oğlu değil mi?"
Bunun üzerine İsa onlara şöyle dedi:
"Tabii bana, ey hekim, önce kendini iyileştir sözünü hatırlatacaksınız. Kefernahum'da yaptığını duyduğumuz şeyleri burada, memleketinde de yap diyeceksiniz."
Sonra şöyle devam etti:
"Aslında hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Örneğin size bir gerçeği söyleyeyim. İlya'nın zamanında gök 3 yıl 6 ay kapanıp tüm memlekette büyük bir kıtlık meydana geldiğinde İsrail'de birçok dul kadın vardı. Fakat İlya bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Ancak Sayda diyarında Tsarefat şehrindeki bir dul kadına gönderildi. Yine Elişa peygamberin zamanında İsrail'de birçok cüzamlı vardı. Onlardan hiçbiri temizlenmedi. Ama Suriyeli Naaman temizlendi."
"Mucizelerini hak etmediğimizi ne hakla ima eder?"
"Bu kendini kim sanıyor? Sonuçta Yusuf'un oğullarından biri değil mi?"
Havra'da İsa'nın sözlerini duyan herkes öfkeyle doldu.
"Ölmeyi hak etti.
Onu dağın tepesine götürün."
Ayağa kalkıp İsa'yı apar topar şehrin dışına çıkardılar. Onu şehirlerinin kurulu olduğu dağın yamacına götürdüler ve aşağıya atmak istediler.
"Nereye kayboldu? Onu tuttuğunuzu sanıyordum."
"Şimdi buradaydı."
Fakat İsa aralarından sıyrılıp gitti.
Çocukluğundan beri tanıdığı kişiler İsa'yı öldürmeye çalıştığında onun neler hissettiğini hayal edebildiniz mi? Biz de ailemizden, çevremizden veya yaşadığımız toplumdan muhalefet görebiliriz. Yehova ile arasındaki yakın ilişkinin yanı sıra hangi şey İsa'nın kararlılığını güçlendirdi? 16. ayette onun kutsal yazılara dayalı bir teşvik alışverişinde bulunmak için başkalarıyla bir araya gelmeyi alışkanlık edindiğini görüyoruz. Siz de muhalefete rağmen Tanrı'nın isteğini yerine getirebilmek için başkalarıyla düzenli olarak bir araya geliyor musunuz? Tanrı'nın sözünü okurken okuduklarınızın anlamı üzerinde derin düşünürseniz daha çok yarar görürsünüz. Örneğin 26. ayette İsa'nın Tsarefat'ta yaşayan dul kadından söz ettiğini fark ettiniz mi? İsa 1. Krallar kitabının 17. bölümündeki kayda değiniyordu. Lütfen kutsal kitabınızdan o bölümü açın. 1. Krallar 17:1-7'ye bakarsanız bir kıtlık olacağının bildirildiğini göreceksiniz. Kendinizi o dul kadının yerine koyun. Kendiniz ve çocuğunuz için son bir öğünlük yiyeceğiniz var. Şimdi 1. Krallar 17:8-16 okunacak.
İlya'ya Rabbin şu sözü geldi:
"Kalk, Sayda'nın Tsarefat şehrine git ve orada otur. İşte seni beslemek için orada bir dul kadına emrettim."
Ve kalkıp Tsarefat'a gitti ve şehrin kapısına varınca,
"Ah belim, of."
Orada bir dul kadın odun topluyordu. Ve kadına seslenip dedi:
"Rica ederim, benim için bir kapta biraz su al da içeyim."
"Tamam, getireyim."
Kadın suyu almaya giderken ona seslendi:
"Rica ederim, benim için eline bir lokma ekmek al."
Ve dedi ki:
"Senin Allah'ın, hay olan Yehova'nın hakkı için, pidem yok. Ancak küpte bir avuç un ve tulumda biraz yağ var. Ve işte ben 2 parça odun topluyorum. Ve içeri gireceğim ve kendim için ve oğlum için onu yapacağım. Ve yiyeceğiz, sonra da ölürüz."
Ve İlya ona dedi:
"Korkma, Git ve dediğin gibi yap. Ancak önce benim için ondan küçük bir pide yap da bana getir. Ve kendin için ve oğlun için sonra yaparsın. Çünkü İsrail'in Allah'ı Yehova böyle diyor. Rab toprak üzerine yağmur vereceği güne kadar küpte un tükenmeyecek ve tulumda yağ eksilmeyecek.
Ve kadın gidip İlya'nın sözüne göre yaptı ve İlya ile kadın ve onun ev halkı çok günler yemek yediler. İlya vasıtasıyla Rabbin söylediği söze göre küpte un tükenmedi ve tulumda yağ eksilmedi.
Bu kayıttan ne öğreniyoruz? Ekonomik sorunlarla karşılaştığımızda ruhi faaliyetleri desteklemek üzere özveride bulunmaya devam edecek miyiz? Serefatlı dul kadın Yehova'nın ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacağına güvendi. Fakat kadının sıkıntıları bununla bitmedi. 1. Krallar 17, 17'den 24'e kadar okunacak kısmı kutsal kitabınızdan takip edin.
Ve bu şeylerden sonra vaki oldu ki, ev sahibi kadının oğlu hasta düştü ve hastalığı çok ağır oldu. Öyle ki kendisinde nefes kalmadı. Ve kadın İlya'ya dedi.
Benden ne istedin ey Allah adamı? Günahımı bana hatırlatmak ve oğlumu öldürmek için yanıma gelmişsin.
Ve İlya,
oğlunu bana ver,
dedi. Ve onu kadının kucağından aldı ve kendisinin oturmakta olduğu yukarı odaya çıkardı ve onu kendi yatağı üzerine yatırdı ve Yehova'ya yakarıp dedi.
Ey Tanrım Yehova! Yanında misafir olduğum dul kadının oğlunu öldürerek onun başına da mı bela getirdin?
Ve çocuğun üzerine 3 kere uzandı ve Yehova'ya yakarıp dedi.
Ey Tanrım Yehova! Sana yalvarırım. Bu çocuğun canı içine dönsün. Ey Yehova! Lütfen onu yaşama döndür. Lütfen Yehova! Bu çocuğa yeniden can ver ve onu dirilt.
Ve Rab İlya'nın sesini işitti. Ve çocuğun canı kendi içine döndü. Ve çocuk dirildi. Ve İlya çocuğu aldı ve onu yukarıki odadan eve indirdi ve onu anasına verdi. Ve İlya dedi.
Bak, oğlun sağ.
Ve kadın İlya'ya dedi.
Oğlum, oğlum yaşıyor mu? Yaşıyor. Biricik yavrum yaşıyor. İlya, şimdi bildim ki sen bir Allah adamısın. Ve Yehova'nın senin ağzından bildirdiği sözler doğru.
Kadının acısını hissettiniz mi? Kadın önce kocasını, şimdi de biricik oğlunu kaybetmişti. Siz de sevdiğiniz birini kaybettiniz mi? Bazıları bu dul kadın gibi başlarda mantıksızca Yehova'yı suçlayabilir. İlya'nın ses tonundaki şefkat dikkatinizi çekti mi? İlya kadını Tanrı hakkında saçma sapan konuştuğu için azarlamadı. Annenin diriltilen oğlunu kucaklayışını hayal edebildiniz mi? Kendinizi diriltilen bir sevdiğinizi kucaklarken hayal edin. Tanrı'nın sözünü anlamlı şekilde okumaya ve hayatınızda uygulamaya devam edin. Evet, Tanrı'nın sözünün dinleyicisi olmakla kalmayın, uygulayıcısı da olun.